Ayrım 25, sayfa 325. Liv küplere binmişti. Yine mi? Buraya da mı benden önce geldin? Paul sanki onunla dalga geçiyordu. Barmen'e, bende kalabilir mi? Diye sordu. Ma bien sûr, elbette. Barmen omuz silkti. Sizi masaya almamı ister misiniz madam? Liv kıpkırmızı oldu. Paramız yetmez diye düşündü. Ama Mo başını sallayıp menüyü incelemeye başladı. Evet, Noel'deyiz. Güzel bir yemek yemeliyiz bence. Ama benden, hayatım boyunca başkalarına yemek sundum. Bir kerelik bu keyfi yaşayacaksam, o da burada, yakışıklı Jean-Pierre'lerle dolu, Michel'in yıldızlı bir yerde olsun. Hem zaten sana borçluyum. Restoranda yemeklerini yediler. Çenesi düşen Mo, garsonlarla flört ediyor, her gelen yemeğe şaşırtıcı tepkiler veriyordu. Paul'ün kartvizitinde uzun, beyaz bir mumla, törensel bir edayla yakmıştı. Liv eğlenmeye çalışıyordu. Yemek çok güzel, garsonlar nazik ve bilgiliydi. Mo'nun dediği gibi, burada yemek yemek mutluluk veriyordu. Ama o kalabalık restoranda otururken tuhaf bir şey olmuştu. Burayı yalnızca yemek yenen bir yer olarak göremiyordu. Sophie Lefevre'i barda görüyor, Almanların eski ahşap zeminde yankılanan ayak seslerini duyuyordu. Şöminede yanan ateşi, birliklerin ayak seslerini, uzaktan gelen bomba seslerini hissedebiliyordu. Dışarıda bir askeri araca bindirilen kadını, kederle başını bara yaslayıp ağlayan ablasını da hayalinde net bir şekilde canlandırmıştı. Liv, çikolatalı fondü teklifini geri çevirdiğinde Mo, alt tarafı bir resim dedi. Biliyorum. Nihayet otellerine döndüklerinde dosyaları kucağına aldı ve Mo uyurken floresan ışığın altında okudukça okuyup gözünden ne kaçtığını bulmaya çalıştı. Pazar sabahı Liv bir tırnağı dışında bütün tırnaklarını yedikten sonra hemşire aradı. Onlara şehrin kuzeydoğusunda kalan bir adres verdi ve küçük kiralık arabalarıyla bilmedikleri caddelerden kalabalık çevre yolundan geçtiler. Önceki gece neredeyse iki şişe şarap içen Mo huysuz ve sessizdi. Liv de uykusuz kaldığı için konuşmuyor, zihninde sorular dönüp duruyordu. Liv oraya vardığında 1970'lerden kalma UPVC camlı, düzenli bir otoparkı olan kahverengi tuğladan iç karartıcı bir yer bulmayı bekliyordu. Ama önünde park ettikleri bina 4 katlı bir evdi. Panjurlu güzel pencereleri vardı ve ön cephesi sarmaşıklarla kaplıydı. Bakımlı bir bahçesi, 2 büyük dökme demir kapısı, ayrı bir bölüme çıkan taş yolları vardı. Liv zili çalıp beklerken Mo da rujunu sürdü. Liv onu izlerken, "Kimsin sen?" diye ona takıldı. "Anna Nicole Smith mi?" Mo kıkırdadı ve böylece gerginliklerini attılar. Onlarla ilgilenecek birini bulana kadar resepsiyonda birkaç dakika beklediler. Soldaki cam kapıdan şarkı söyleyen titrek sesler duyuluyor, kısa saçlı genç bir kadın org çalıyordu. İki orta yaşlı kadın da küçük bir odada çalışıyordu. Sonunda biri döndü. "Bonjour." "Bonjour," dedi Mo. "Kimin için geldiniz?" "Liv, Monsieur Besset," dedi. Sonra Mo araya girdi ve mükemmel Fransızcasıyla kadınla konuştu. Kadın başını salladı. "İngiliz misiniz?" "Evet." "Lütfen imzalayın ve ellerinizi yıkayın. Sonra şuraya gelin." İsimlerini bir deftere yazdılar. Sonra kadın onlara antibakteriyel sıvı kutusunu gösterdi ve ikisi de sıvıyı güzelce ellerine yaydı. Mo, uzman birinin edasıyla "güzel yermiş," diye mırıldandı. Ardından kadının hızlı adımlarına ayak uydurup labirente benzeyen koridorlardan geçtiler ve aralık duran bir kapıya ulaştılar. "Monsieur, vous avez des visiteurs. Ziyaretçilerimiz var." Onlar öylece kapıda beklerken kadın içeri girip bir koltukta oturan adama hızlıca bir şeyler anlattı. Sonra geri geldi, "girebilirsiniz," dedi. Arkasından da "umarım ona bir şey getirmişsinizdir," diye ekledi. Bakıcı ona biraz acı badem kurabiyesi getirmemizi söyledi. Kadın Liv'in çantasından çıkardığı kutuya baktı. "Ah, o iyi," dedi ve hafifçe gülümsedi. "Bunları sever." Philip Besset arkası yüksek bir koltukta oturmuş, çeşmeli küçük bahçeyi izliyordu. Bir oksijen tüpüne bağlıydı. Yüzü solgun, içe gömülmüş gibi büzüşmüştü. Yer yer şeffaf teninin altındaki damarların izlediği yolu gösteriyordu. Bembeyaz, gür saçları vardı ve göz hareketleri keskin bakışlarını ortaya çıkartıyordu. Adamla yüz yüze gelmek için sandalyenin etrafını dolandılar ve Mo adamın hizasında olmak için eğildi. "Evindeymiş gibi davranıyor," diye düşündü Liv. "Buraya aitmiş gibi." Mo, bonjour deyip kendini ve Liv'i tanıttı. Tokalaştılar ve Liv adama kurabiyeleri verdi. Adam onları inceledikten sonra kutunun kapağını işaret etti. Liv de açıp ona tuttu. Adam önce onun almasını işaret etti ama Liv istemediğini belirtince adam bir tane alıp bekledi. Mo, belki de senin yedirmeni bekliyordur diye mırıldandı. Liv bir an tereddüt ettikten sonra kurabiyeyi adamın ağzına götürdü. Beset, yavru bir kuş gibi ağzını açıp kapattı ve kurabiyenin tadına varırken gözlerini kapattı. Ona, Edouard Lefebvre'in ailesiyle ilgili bazı sorular sormak istediğimizi söyle. Beset dinliyordu ve sesli sesli iç geçirdi. Edouard Lefebvre tanıyor musunuz? Liv, Mo'nun tercüme etmesini bekledi. Ben onunla hiç tanışmadım. Kelimeleri ağzından çıkarmak için çaba harcıyormuş gibi kısık bir sesle konuşuyordu. Ama babanız Aurelien onu tanıyordu değil mi? Babam birkaç defa onunla görüşmüştü. Babanız Semperon'da mı yaşıyordu? Ben 11 yaşıma gelene kadar bütün ailem Semperon'da yaşıyordu. Halam Ellen otelde, babam da tütünlükte. Dün akşam o otele gittik dedi Liv. Ama adam onu anlamamıştı. Liv fotokopiyi açtı. Babanız size bu resimden hiç bahsetti mi? Adam resimdeki kadına baktı. Aslında Recoq Rouge'daymış ama sonra ortadan kaybolmuş. Bu resmin hikayesini öğrenmeye çalışıyoruz. Adam sonunda Sophie dedi. Liv evet dedi ve enerjik bir şekilde başını salladı. Sophie heyecanlanmaya başladığını hissetmişti. Adam yılların acısını ve neşesini taşıyormuş gibi görünen çukurlaşmış, çapaklı, anlaşılmaz gözlerini resimden ayırmıyordu. Kirpiklerini kırpıştırırken kırışık göz kapakları yarım yamalak kapanmıştı. Onu izlemek, tarih öncesinden kalma tuhaf bir yaratığı izlemek gibiydi. Sonra başını kaldırdı. Size anlatamam. Onun hakkında konuşmamız yasaktı. Liv Mo'ya baktı. Ne? Sophie'nin adı. Evde ondan bahsedemezdik. Liv gözlerini kırpıştırdı. Ama o sizin halanızdı değil mi? Bir ressamla evliydi. Babam ondan hiç bahsetmezdi. Anlayamıyorum. Bir ailede yaşanan her şey anlatılmaz. O da sessizliğe gömüldü. Mo tuhaf tuhaf bakıyordu. Liv konuyu değiştirmeye çalıştı. Peki, Monsieur Lefebvre hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Hayır ama iki eserini biliyorum. Sophie ortadan kaybolduktan sonra Paris'teki bir satıcı otele bazı resimler yollamış. Ben doğmadan kısa bir süre önce olmuş bu. Sophie orada olmadığı için Ellen ikisini kendine saklamış. İkisini de babama vermiş. Babam ona resimleri istemediğini söylemiş ama o öldükten sonra resimleri tavan arasında buldum. Değerlerini öğrendiğimde şaşkına dönmüştüm. Birini Nantes'te yaşayan kızıma verdim. Diğerini birkaç yıl önce sattım. Resimden aldığım para sayesinde burada kalabiliyorum. Burası güzel bir yer. Bu yüzden belki de her şeye rağmen halam Sophie ile iyi bir ilişkim olabileceğini düşünüyorum. Adamın yüz ifadesi yumuşadı. Liv öne eğildi. Her şeye rağmen mi? Yaşlı adamın yüz ifadesini okumak mümkün değildi. Liv onun uyukladığını düşündü. Ama sonra adam konuşmaya başladı. Semperon'da halamın işbirlikçi olduğuna dair bir söylenti vardı. Babam bu yüzden onun hakkında konuşmamızı yasaklamıştı. Hiç yokmuş gibi davranmak en kolayıydı. Büyüme çağımda ne halam ne de babam onun adını anmamıştı. İşbirlikçi mi, casus gibi mi? Adam yanıt vermeden önce duraksadı. Hayır, Alman işgalcilerle ilişkisi hoş karşılanmıyordu. Adam karşısındaki iki kadına baktı. Ailemiz için çok acı verici bir şeydi. O zamanlarda yaşamadıysanız ya da aileniz küçük bir kasabadan gelmiyorsa hislerimi anlayamazsınız. Ne mektup, ne fotoğraf, ne resim. Götürüldüğü günden itibaren babam onu yok saymış. O, adam iç geçirdi. Bağışlamasını bilmeyen bir adamdı. Ne yazık ki ailenin geri kalanı da onu tarihten silmeye kararlıydı. Ablası bile mi? Evet, Ellen bile. Liv donup kalmıştı. Uzun zamandır Sophie'yi onu ayakta tutan şeylerden biri olarak görmüş, yüzünde zafer kazanmış bir ifade olduğunu, kocasına hayranlığınınsa yüzüne yansıdığını düşünmüştü. Kendi Sophie'sine bu sevgi görmemiş, dışlanmış kadın ile gerçektekini bağdaştırmaya çalıştı. Adamın uzun, yorgun nefesi keder doluydu. Liv o günlere gitmesine sebep olduğu için vicdan azabı duymuştu. Başka ne diyeceğini bilemeden, "Affedersiniz," dedi. Bir yere varamayacaklarını anlamıştı. Paul McCafferty'nin neden buraya gelmeye tenezzül etmediğini şimdi anlıyordu. Sessizlik uzadı. Mo bu arada kurabiyeleri gizlice ağzına atıyordu. Liv başını kaldırdığında Philip Bassett ona bakıyordu. Bizimle görüştüğünüz için teşekkürler Monsieur. Adamın koluna dokundu. Anlattığınız kadınla bu resimde gördüğüm kadını bağdaştırmakta zorlanıyorum. Ben de onun bir portresi var. Çok sevdiğim bir portredir. Adam başını birkaç santim kaldırdı. Mo tercüme ederken adam sürekli Liv'e bakıyordu. Sevildiğini bilen bir kadına benzediğini düşünüyordum açıkçası. Cesur birine benziyor. Hemşireler kapıya gelmiş, onları izliyordu. Liv'in arkasındaki tepsili kadın sabırsız görünüyordu. Odaya yemek kokusu süzülmüştü. Liv gitmek için ayağa kalktı. Ama o sırada Bassett bir elini kaldırıp ''Dur'' dedi ve işaret parmağıyla bir kitaplığı gösterdi. ''Kırmızı ciltli olanı ver.'' Liv, adam onaylayana kadar elini ciltlerde gezdirdi ve yıpranmış eski dosyayı raftan aldı. Bunlar Sophie halamın yazışmaları. Edouard Lefer'le ilişkisi hakkında pek az şey var. Hepsini odasında saklamış. Anımsadığım kadarıyla senin resminle ilgili bir şey yok. Ama okuyunca onu daha iyi anlayabilirsin. Adı karalandığı zamanlar halam bence insanca davranmış. Bence o harika bir insan. Liv dosyayı dikkatle açtı. Arasında kartpostallar, her an yırtılabilirmiş gibi görünen mektuplar, küçük resimler vardı. İnce bir kağıda kendi el yazısıyla imzasını atmıştı. Sophie. Liv'in boğazı düğümlendi. Babam öldükten sonra eşyalarının arasında buldum bunu. Ellen'e mektupları, her şeyi yaktığını söylemişti. Ellen, Sophie ile ilgili her şeyin yok olduğunu düşünerek mezara gitti. Babam böyle bir adamdı işte. Liv gözlerini dosyanın içindekilerden ayıramıyordu. Hepsini kopyalayıp dosyayı size geri yollayacağım, dedi kekeleyerek. Adam umursamazlıkla elini salladı. Bana ne faydası olacak ki? Artık okuyamıyorum. Monsieur, bunu sormalıyım. Anlayamıyorum. Eminim Lefebvre ailesi de bunları görmek istemiştir. Evet. Liv ve Mo bakıştılar. Neden dosyayı onlara vermediniz? Adamın gözünün önüne bir perde inmişti sanki. İlk kez ziyaretime gelmişlerdi. Resimle ilgili ne bildiğimi, onlara yardımcı olacak bir şey söyleyip söyleyemeyeceğimi sorup durdular. Soruların bir türlü sonu gelmedi. Adam sesini yükseltirken başını iki yana salladı. Daha önce Sophie umurlarında değildi. Şimdi ondan faydalanmalarına neden izin vereyim? Edward'ın ailesi kendilerinden başkasını umursamaz. Onlar için varsa yoksa para, para, para. O davayı kaybederlerse sevinirim. Adam şimdi inatçı bir ifadeye bürünmüştü ve konuşma bitmişti. Kapıda bekleyen hemşire saatini işaret etti. Liv gereğinden fazla kaldıklarının farkındaydı ama bir şey daha sorması gerekiyordu. Monsieur, Sophie'nin otelden gittikten sonra neler yaşadığını biliyor musunuz? Öğrenebildiniz mi? Adam resme baktı ve elini orada tuttu. Sanki vücudunun derinliklerinde bir titreme vardı. Almanlar tarafından tutuklanıp toplama kampına götürülmüş. Diğer birçok kişi gibi gittiği günden sonra ailem onu ne görmüş ne de ondan bir haber almış. Yük arabası uğuldayıp sarsılarak engebeli yollarda ilerliyor, büyük çukurlara girmemek için arada bir çimenlikten geçiyordu. Boğuk sesli yağmur tekerleklerin yumuşak toprakta patinaj yapmasına neden oluyor, motor karşı çıkarcasına gürlüyor ve araç ilerledikçe etrafa çamur sıçratıyordu. Küçük kasabamızda sakin geçen iki yılın ardından diğer yerlerde yaşananlar ve yıkım beni dehşete düşürmüştü. Sempero'nun yalnızca birkaç kilometre ötesindeki bütün kasaba ve köyler tanınmaz hale gelmiş, terk edilmişti. Dükkanlar ile evler gri taş ve enkaz yığınına dönmüştü. Ortalarında açılan kocaman çukurlar suyla dolmuştu ve üzerlerini saran yeşil yosunlar ile otlar uzun zamandır bu halde olduklarına işaret ediyordu. Kasaba halkı sessizce geçişimizi izliyordu. Adını bilmediğim üç kasabadan geçmiştik ve etrafımızda neler olup bittiğini şimdi çok daha iyi kavramaya başlamıştım. Sallanıp duran tentenin aralığından iskelete dönmüş atların üzerindeki askerleri, koyu renkli ve ıslak üniformalarıyla sedye taşıyan solgun suratlı adamları, sallanan araçlardan boş ve dipsiz bir ifadeyle temkinlice dışarıya bakan yüzleri görüyordum. Sürücü zaman zaman aracı durduruyor, başka bir sürücüyle bir iki laf ediyordu. Ben de keşke birkaç kelime Almanca bilseydim de en azından nereye götürüldüğümü anlasaydım diye düşünüyordum. Yağmur yüzünden gölgeler de belli belirsizdi ama sanırım güneydoğuya doğru gidiyorduk. Nefesimi kontrol altında tutmaya çalışırken Arden tarafına gidiyoruz dedim kendi kendime. Beni yutacağını sandığım korkuyu yenmemin tek yolunun kendimi Edor'un yanına gittiğime inandırmak olduğuna karar vermiştim. Aslında uyuşmuştum. Aracın arkasında geçirdiğim o birkaç saatte konuşmamı isteseniz bir cümle bile kuramazdım. Öylece oturuyordum. Kasabadakilerin sert sözleri hala kulaklarımda çınlıyor. İğrenerek bana bakan kardeşimin yüz ifadesi aklımdan çıkmıyordu. Olanların şoku yüzünden ağzım kupkuruydu. Ablamın kederli yüzünü görüyor, bana tutunmaya çalışan Edith'in küçük kolunu şiddetle kavradığını hissediyordum. O an öyle korkmuştum ki kendimi iyice küçük düşürebilirdim. O korku dalga dalga gelip bacaklarımı titretmiş, dişlerimi takırdatmıştı. Sonra harap haldeki kasabaları görüp birçok kişinin en kötüsünü çoktan yaşadığını anlayınca kendi kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Edor'a kavuşmam için bu aşamaları atlatmam gerekiyordu. Semperon'dan çıktığımız bu birkaç saat içinde karşımda oturan asker kollarını birleştirip başını araca yaslayarak uyumuştu. Herhangi bir tehdit oluşturmayacağıma inanmış olmalıydı. Belki de sürekli sallanan araçta uyanık kalma mücadelesi veremeyecek kadar yorgundu. İçimi yırtıcı bir hayvana benzer yeni bir korku dalgası sararken gözlerimi kapatıp çantamı sımsıkı kavrayarak kocamı düşündüm. Edward kıs kıs gülüyordu. Ne? Kollarımı boynuna sarıp sözlerinin usulca süzülerek tenime düşmesine izin verdim. Dün gece Monsieur Farage kovalamam aklıma geldi. Borcumuz gittikçe büyüyordu. Edward'ı Pigal çevresindeki barlara götürmüştüm ve ona borcu olanlardan paramızı istemiş, alana kadar da gitmemiştik. Farage ödeme yapmayı reddedip bana hakaret edince genelde sakin olan Edward dayanamayıp adamın suratına yumruğu yapıştırmıştı. Adam yere düşmeden bayılmıştı. Masaların ters döndüğü, bardakların havada uçuştuğu bardan zor kaçmıştık. Ben koşmak istememiş, eteğimi kaldırıp normal hızda yürümüştüm ve kasanın yanından geçerken Edward'ın borcunu almayı da ihmal etmemiştim. Çok cesursun karıcığım. Sen yanımdayken öyleyim. Uyumuşum. Araç durduğunda başımı aracın tellerine çarparak uyandım. Asker araçtan inmişti ve başka bir askerle konuşuyordu. Başımı ovuşturdum ve üşüyüp kas katı kesilmiş bacaklarımı kımıldatırken dışarıyı gözetledim. Bir kasabaya gelmiştik ama tren istasyonuna artık Almanca bir isim verildiği için nerede olduğumuzu yine anlayamamıştım. Gölgeler uzamış, ışık azalmıştı ve havanın birazdan kararacağını haber veriyordu. Tente kalktı ve Alman askerin yüzü göründü. İçeride yalnızca beni görmek onu şaşırtmış olmalıydı. Bağırıp araçtan inmemi işaret etti. Yeterince hızlı hareket edemeyince kolumu çekti ve ben tökezlerken çantamda çamura düştü. Bir yerde bu kadar çok insan görmeyeli 2 yıl olmuştu. İki platformdan oluşan istasyondaki insanların çoğu gördüğüm kadarıyla askerler ve mahkumlardı. Kol bantları ve çizgili eski kıyafetleri mahkum olduklarını işaret ediyordu. Başlarını öne eğmişlerdi. Aralarından geçerken hepsinin yüzüne bakıp Edor'u arıyordum ama beni hızla çekiştirdikleri için yüzlerini göremiyordum. Sonra bir kapı yanlara doğru açıldı ve bir nakliye vagonuna bindirildim. Kenarlarını saran tahtalar içeride insanların olduğuna işaret ediyordu. Çantamı elimden düşürmemeye çalışırken kapının arkamdan kapandığını duydum. Gözlerim loş ışığa alışmaya başlıyordu. İçeride vagonun her iki yanında hemen her santiminin dolu olduğu 2 sıra tahta oturak vardı. Yerlere yatanlar da vardı. Bazıları kenarlara uzanmış, başlarını kıyafet olduğunu tahmin ettiğim bohçalarına yaslamışlardı. Her şey o kadar pisti ki ne olduğunu anlamak mümkün değildi. Çoğu uzun zamandır yıkanmaya fırsat bulamadığı için içeride pis bir koku vardı. Sessizliğe doğru "Franche, Fransız kimse var mı?" diye bağırdım. Birkaç kişi boş boş yüzüme baktı. Sonra tekrar denedim. Arka taraftan bir ses "İçi, buradayım." dedi. Uyuyanları uyandırmamaya gayret ederek dikkatlice vagonun arka tarafına doğru yürüdüm. Rusça olduğunu tahmin ettiğim bir ses duydum. Birinin saçına basınca da küfrü yedim. Sonunda vagonun arkasına gitmeyi başardım. Kafası kazınmış bir adam bana bakıyordu. Frengi geçirmiş gibi yüzünde yaralar vardı ve elmacık kemikleri de kafatası gibi yüzünden fırlamış gibi görünüyordu. "Franche?" diye sordu. "Evet," dedim. "Nedir bu? Nereye gidiyoruz?" "Nereye mi gidiyoruz?" Adam şaşkın bir ifadeyle bana baktı ve sonra ciddi olduğumu anlayınca güldü. "Tur, Amiya, Lille, nereden bileyim?" Bizi bir uçtan diğerine götürdükleri için hiçbirimiz nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Tekrar bir şey söyleyecektim ki yerdeki şekli gördüm. O siyah kaban o kadar tanıdık gelmişti ki yakından bakmaya cesaret edemedim. İlerleyip adamın yanından geçtim ve diz çöktüm. "Lillian?" Yolunmuş gibi görünen saçlarının altından hala yara bere içinde olan yüzünü görebiliyordum. Kulaklarına inanamıyormuş gibi tek gözünü açtı. "Lillian, benim Sophie." Lillian bana baktı ve "Sophie?" diye fısıldadı. Sonra bir elini uzatıp benim elime dokundu. "Ezit iyi mi?" O güçsüz haliyle bile sesindeki korkuyu duyabiliyordum. "Elinin yanında, güvende." Gözleri kapandı. "Hasta mısın?" Eteğinin çevresindeki kurumuş kanı o anda gördüm. Rengi solmuştu. Etrafa bakınıp insanlara doğru, "Uzun zamandır mı bu halde?" diye sordum. Fransız adam, Lillian gibi birçok kişi gördüğü için artık kimseye acıyamadığını gösterircesine omuz silkti. "Birkaç saat önce bindiğimizde buradaydı." Lillian'ın dudakları kurumuş, gözleri çökmüştü. "Kimse de su var mı?" diye haykırdım. Birkaç kişi bana baktı. Fransız adam acıyan bir ifadeyle, "Barlı bir tren mi sandın burayı?" dedi. Sesimi yükseltip tekrar denedim. "Bir yudum suyu olan var mı?" İnsanlar bakıştılar. "Bu kadın kasabamıza bilgi ulaştırmak için hayatını tehlikeye attı. Lütfen suyu olan varsa birkaç yudum versin, lütfen, Tanrı aşkına." Birkaç dakika sonra şaşırtıcı bir şekilde emali bir kap elden ele geçerek geldi. Kabın dibinde yağmur suyu olduğunu tahmin ettiğim bir santim kadar su vardı. Teşekkür edip Lillian'ın başını nazikçe kaldırdım ve o çok değerli birkaç damlayı ağzına götürdüm. Fransız adam aniden canlanmıştı. "Yağmur yağdığında kap, bardak, yanımızda ne varsa dışarıya tutmalıyız. Bir daha ne zaman yemek ya da su bulacağımızı bilmiyoruz." Lillian acı içinde yutkundu. Bana rahatça yaslanabileceği şekilde yere oturdum. Rayların üzerindeki gıcırtılı metal sesleriyle birlikte tren kırsalda ilerliyordu.